Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile bu haftada haftanın öne çıkan dış politika gündemini değerlendireceğiz inşallah. İç gündemimiz seçimlere kilitlenmiş durumda sevgili dinleyenler. Türkiye 1 Kasım'da gerçekleştirecek olan erken seçimlere oldukça gergin bir ortamda gidiyor. Bir taraftan artan terör olayları ve gelen şehit haberleri, diğer taraftan yükselen siyasi tansiyon Türkiye'nin 2 Kasım sabahına nasıl bir siyasi tabloya uyanacağına ilişkin tedirginliği ziyadeleştirmiş durumda. Artan terör eylemlerinin gölgesinde sağlıklı bir seçim gerçekleştirebilecek mi? Seçimlerden nasıl bir sonuç çıkacak? Çıkan sonuçlar Türkiye'nin iç ve dış siyasi dengelerini nasıl etkileyecek? Teröre yönelik sürdürülen mücadeleden nasıl bir sonuç elde edilecek gibi pek çok soru gündemimizi meşgul ediyor ve yoğun bir biçimde tartışılıyor. Dışarıda ise mülteciler problemi günden güne büyüyor. Sevgili dinleyenler, kriz yakın coğrafyamızın sorunu olmaktan çıkıp küresel bir hal almış durumda. Küreselleşen mülteci probleminin nereye evrileceği, bu dramatik sorunun nasıl çözümleneceği sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Mülteci krizinde gelinen noktayı konuşacağız. Evet, onun yanı sıra mülteci problemini ortaya çıkartan kriz noktalarında neler yaşandığına bir göz atacağız. Esed ve İran destekli Hizbullah milislerinin Suriye'nin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddialar var. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu sorgulayacağız. Yine bu bağlamda, Suriye bağlamında Rusya'nın son dönemdeki askeri varlığını güçlendirmesini neyin habercisi olduğu şeklindeki sorunun cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu saldırılarla işgal devleti İsrail'in neyi hedeflediğini sorgulama gayretinde olacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza yeniden hoş geldiniz. Dünya Gündemi programımızı mülteci kriziyle başlamak istiyoruz programımıza. Evet, mülteci sorunu her geçen gün katlanarak büyüyor. Sorun bölgesel değil, artık küresel bir hal almış durumda. Suriye'de 350 bin kişinin katledilişine, 12 milyonunun yersiz, yurtsuz kalmasına seyirci kalan Batı dünyası ortaya çıkmasında çok ciddi paya sahip olduğu bu yürek paralayan dramın faturasını ödemekle karşı karşıya bulunuyor. Ege sahillerine vuran tek bir çocuğun cansız bedeni Batı kamuoyunun vicdanını bir nebze sarsmış olsa da kapılarını açtıkları az sayıda mülteciyi ağırlamakta inanılmaz bir sıkıntı yaşıyor Batı kamuoyu. Avrupa hükümetleri tam bir çaresizlik içerisinde, mülteci sorununun çözümünde topu birbirlerine atmakla meşguller. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre bir nesilde tek bir çatışma nedeniyle yerinden ve ülkesinden edilen dünya üzerindeki en yüksek sayıya ulaşılmış bulunuyor. Mülteciler konusunda Suriye'de yerinden edilen 7.6 milyon insandan 4 milyon 100 bini aşan kişi bir başka ülkeye sığınmak için hareket halinde sevgili dinleyenler. Bu rakama bugüne kadar 3 milyon ile rekoru elinde bulunan Afgan sığınmacıları geçmiş bulunuyor. Yine Birleşmiş Milletler Komiserliği'nin tahminlerine göre Suriye'de İç savaş böyle giderse yıl sonuna kadar 1 milyon Suriyeli daha ülkelerini terk etmek zorunda kalacak. Bir başka tahmine göre yine 4.1 milyon insana eklenecek 3 milyon daha potansiyele sahip bir mülteci krizi duruyor. Bu tabii tehlikenin daha da büyüyeceği anlamına geliyor. Gerçekten de durum içler acısı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre sadece bu yıl 300 binden fazla mülteci ölümüne de olsa Akdeniz'i geçerek Batı sahillerine ulaşmış. Ancak yine sadece bu yıl 2500 ile 3500 arasında insan karaya ulaşamadan boğularak can vermiş. Öte yandan mülteci probleminin daha da derinleşeceğine ilişkin tahminlerin bir diğer sebebi Esed rejiminin Suriye'nin demografik yapısının değiştirme yönelik planı. Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Zebadani bölgesinde yapılmak istendiği gibi bölge yoğun bir bombardıman altında tutularak halk göçe zorlanıyor. İran destekli Hizbullah militanlarına ve Esed güçlerine karşı direnen Zebadaniler zor durumda olmalarına rağmen direnişlerini sürdürüyorlar. Esed güçlerinin silah gücüyle yenemediği muhalifleri rejim adına anlaşma masasına çekmek isteyen İran'ın muhaliflerden Zebadani'deki halkın tahliyesini istediği bildiriliyor. Muhalif kaynaklara göre İran'ın niyetinin Zebadani'ye Şiileri yerleştirmek olduğu iddia ediliyor, ifade ediliyor. Bu arada yine mülteci sorununun katlanarak büyümesi ve Avrupa'yı tehdit eden bir durum alması Batı ülkelerini Suriye krizini çözme konusunda daha aktif olmaya yönlendirir mi sorusu gündemi meşgul ediyor. Krizin patlak verdiği günden bu yana neredeyse 5 yıl boyunca bir türlü bir Suriye politikası belirlemeyen Batı dünyasının son dönemde Esed'e verdiği siyasi ve askeri desteği artıran Rusya karşısında ne yapacağı merak konusu. Sevgili hocam, yani tablo bundan ibaret. Mülteciler krizi ve mülteciler krizinden kaynaklanan diğer yan etkileri bakımından böyle bir tabloyu ortaya koymak mümkün. Dilerseniz Batı'daki mülteci problemini ve Batı'nın mültecilere yaklaşımıyla başlayalım. Yani çok kötü görüntüler var Macaristan'da. Çok sert müdahalede bulundu Macaristan yönetimi ve Birleşmiş Milletler'in bu sert müdahaleye karşı tepkileri var. Yani açıkçası Batı son derece sıkıntılı bir pozisyonla karşı karşıya, günden güne büyüyen bir kriz var ve mültecilerin de bu anlamda ısrarlı bir tutumu var. Nasıl görüyorsunuz Batı'nın mülteciler problemindeki yaklaşımını?
Evet. Şimdi özelde Macaristan, genelde bütün Avrupa Birliği'ni oluşturan Batı toplumlarının hayata bakış açısı ve mantalite olarak baktığımızda bizdeki misafirperverlikten onlarda eser yoktur. Hı hı. Yani çok yaygın bir misaldir. Baba kız lokantaya gidiyor. Baba ayrı, kız ayrı hesap ediyor. Böyle hı hı. bir toplumun yani kendi
bir
kızının
başkasıyla
hesabını
paylaşması...
ödemeyen ve adına da Alman işi diye bir
Alman usulü.
Alman usulü diye bir isim takan bir toplumun tutup yüzlerce, binlerce insana aş vermesi, barınak sağlaması herhalde beklenemez. Hı hı. Peki Türkiye'de 2 milyon mülteciye bakıyoruz biz dedik. Çünkü bizim de inancımızda şu var. Allah yolunda cihad edenler ve açları doyuranlar olarak ifade geçiyor. Yani dolayısıyla biz açık kapı politikası uygularken Suriye 400 yıl idare ettiğimiz bir coğrafya. Oradaki insanları biz akrabamız, komşumuz ve bizden bir parça olarak gördük ve 4 yıla yakın bir süredir barındırıyoruz. Fakat nasıl ki bir barajın istiab haddi vardır. Oraya gelen sular belli bir oranda birikir. Ama ilkbaharda su yani o barajın alacağından çok fazla gelir. Siz o tahliye kanallarını açmak zorundasınız. Yoksa baraj setini yıkarsınız. Bu nedenle artık Türkiye'den taşmaya başladı. İşte bu taşma neticesinde insanlar artık bulabildikleri bütün vasıtalarla batıya doğru akmaya başladı. Bu akım sayesinde Batı Türkiye'den gelen o sızıntılarla bile dehşete kapıldı. Hı hı. Yani 2 milyonun onda biri Avrupa yollarına düştü ve bütün Avrupa dehşet içerisinde ne yapacağız biz bu insanları diyor. Ve
onların, ya burada ekonomik kaygılar mı yoksa kültürel ve sosyolojik kaygılar mı?
Hepsi bir arada. Ekonomik olarak zaten Batı toplumu bir başka insana bir öğün yemek vermeyi bile külfet görüyor. İkincisi Batı toplumu kendisi ebter olduğu için yani çocuk yapamadığı için bu insanlar geldiğinde oraya yerleştiğinde birkaç nesil sonra bunların belli bir nüfus oranına ulaşabileceğini ülkesindeki demografik yapıyı değiştirebileceğinden korkuyorlar.
Hristiyan köklerimizi tehdit olarak
evet,
görüyoruz demişti evet, başbakan Macaristan başbakanı.
Bunu açıkça dile getiriyor Macar hükümeti ama diğerleri de bunu kamuoyuna açıkça söylemese bile bilinç altlarındaki gerçek halet ruhiyeleri budur. Çünkü onların gözünde kutuplardaki işte 100 tane ayının açlıktan ölme tehlikesi görmesi, Suriye'de 1000 tane insanın açlıktan ölmesinden daha fazla ilgilendiriyor onları. Yani bir mit olarak kendilerine çevreyi, işte ne bileyim bir takım hayvan türlerinin korunmasını dikkate alıyorlar ama bir insan, Allah her şeyi insan emrine kılmıştır. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani şundan emin olabilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun ve hangi dönemde olursanız olun. Eğer bir toplum insana değer vermiyorsa, bunun dışında onun göstermiş olduğu çevre hassasiyeti, diyelim ki diğer işte hayvanlara, diğer mahlukata göstermiş olduğu duyarlılık da çok fazla inandırıcı gelmiyor bana. Hı hı, çünkü hı. Göz göre göre ölüme terk ediyorlar ve kurtarmıyorlar. Hatta bazı botları torpillediği haberleri vardır dünya basınında. Mesela İtalya
çözüm olarak gördükleri. Hı.
Mesela bırakın kurtarmayı ki bizim sahil koruma, sahil güvenlik ekipleri binlerce o mültecinin işte bir şekilde çok sağlıklı olmayan botlarla, eski gemilerle suda boğulmalar sırasında kurtarmıştır. Avrupalılar yani gelip de başımıza bize dert açacağını orada boğulsun diyor. Yani öyle bir insani hassasiyet göstermiyor. Arkasından da bize çıkıp işte dünyanın falan bölgesindeki falan canlı türü yok olma tehlikesi altındadır vesaire deyince bu da çok fazla inandırıcı gelmiyor açıkçası.
Yani tabii şimdi Batı'nın karşı karşıya kaldığı bu problemin kaynağı Suriye'deki yaşanan kriz. Suriye krizindeki Batı'nın bir türlü bir politika üretememiş olması, oradaki insanları ölüme adeta terk etmesi, Esed'in ve İran'ın ve Şii milislerin insafına terk etmiş olmasının bir faturası insani kriz olarak ortaya çıktı.
Hatta sözünüzü kestim. Suriyelilerin yanı sıra Iraklı ve Afgan mülteciler de var. Dikkat edin 2001 krizinden 11 Eylül 2001'den sonra önce Afganistan işgal edildi. Arkasından Irak, şimdi Suriye'de iç savaş.
Yani bütün müsebbip yine Batı'ya
baktığı zaman. Tabii yani 2001'den bu yana sonuçta Batı'nın açmış olduğu bir yara var. Hı-hı. O yaranın daha sonra bir cerahat kaplaması var ve buradan ortaya çıkan Hı-hı. hastalıklar ortaya evet. çıkıyor. Yani ilk yarayı onlar açıyorlar.
Evet. Bunun yani bumerang etkisini ilk kez Suriye krizinde yaşadılar. Evet. Evet yani Batı'nın müsebbip olduğu bir Irak sorunu var, krizi var. Orada yaşanan bir insani kriz var ama Irak'tan bu anlamda böyle büyük bir göç dalgası yaşanmamıştı. Herkese Afganistan işgalinden sonra da kitleler halindeki göçler olmamıştı ama Suriye krizinde durum çok farklı, çok yoğun bir şekilde ve büyük kitleler halinde bir göç söz konusu. Şunu gelmek istiyorum, Batı'nın Suriye konusundaki pozisyonu değişir mi? Tabii bir taraftan da son dönemdeki Rusya'nın Esed rejimine sahip çıkışı anlamında daha somut şeyler görüyoruz. Adımlarını görüyoruz Rusya'nın silah, uçak verme noktasında. Daha bir sahiplenen bir Rusya var. Bu Rusya'ya karşı Batı Suriye krizinin çözümü noktasında ne gibi adımlar atabilir?
Şimdi Rusya'nın özellikle Lazkiye bölgesinde, Tartus bölgesinde üslerini genişletmeye çalışması, yeni silahlar verme teşebbüsü akla şunu getiriyor. Rusya da artık yavaş yavaş Suriye rejiminin, Suriye'nin bütününe
sahip olamayacağı
görüşü hemen hemen yaygın bir kanaat. Fakat İran ve Rusya özellikle mevcut rejimin ayakta kalması, onun olmazsa olmazı olduğu için, çünkü o coğrafyada bir ayağının olması gerekiyor. Mısır, İsrail, Kıbrıs üçgenindeki Doğu Akdeniz'deki fosil enerji kaynaklarının da ortaya çıkması ve o bölgenin...
Hocam burada araya hemen bir şey girme. Yani Rusya'nın da İran'ın da aslında oradaki olmazsa olmazı, kırmızı çizgisi Esed'in bizzat profil olarak Esed değil, çıkarları olduğunun ifade etmemiz gerekiyor.
Esed onların şeyi, hani büyük bir firmanın Hı-hı. oradaki mümessili gibi Hı-hı. duruyor. Dolayısıyla en iyi onunla bu işi yürütebilecekleri için kayıtsız şartsız arkasında duruyor. Ama o gidecek olsa başka bir B planıyla Hı-hı. sonuçta Esed fanidir. Hı-hı. Ama Rusya'nın çıkarları. O bölgedeki çıkarlarının baki olması için Hı-hı. bütün mücadele budur büyük devletler.
Yani Rusya oradaki çıkarlarına bir helal gelmeyeceğini bilse amiyane ifadeyle bugün Esed'i kolaylıkla satabilir yani.
Onun garantisini Hı-hı. alırsa.
Onun garantisini alırsa.
Evet aynen öyle. Hı-hı. Şimdi onun için yani Orta Doğu'daki kendini güçlü sanan liderlerin özellikle bu Orta Doğu Arap rejimlerinde sırtını dayamış olduğu batılı güçler eğer onunla olan çıkar ilişkileri sona erip daha iyi bir partner bulduklarında onları çok rahat harcarlar. Bu tarihte bunun çok sayıda örneklerini görüyoruz.
Evet, araya gitmek üzereyiz hocam, vakit hızlı ilerliyor. Yine bu bağlamda, mülteciler problemi bağlamında bir başka konu yoğun bir şekilde tartışılıyor Orta Doğu'daki medyada ve siyasi çevrelerde. İran'ın ve Esed rejiminin Suriye'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik attığı adımlar, özellikle bu Zebadani konusunda çok temeyyüz etti bu pozisyon. Kasıtlı olarak göçe zorlanan bir halk var. Varil bombalarıyla filan bir taraftan da İran'ın pozisyonu var. Ne derece başarılı olabilir? Gerçekten de bakıldığı zaman aslında inanılmaz bir nüfus dışarıda. Ve bunun sonuçları ne olur? Yani bu başarılabilir bir şey mi?
Şöyle,
oradaki bölgelerin Şiileştirilmesi.
İfade edelim. Yani Suriye bu 2011'deki iç savaş öncesinde 20 milyonu aşkın bir nüfusa sahipti. Şimdi ne kadar nüfusu olduğunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü çok fazla bir türbülans oldu ülkede. Bir 4 yıl öncesinin genel nüfus verilerine baktığımızda kabaca, yani insanlarımızın anlayabilmesi açısından, %80 Sünni bir Arap var. %10 civarında Nusayriler var. %10 civarında da işte Türkmen, Kürt, Ermeni, değişik etnik gruplar var diyelim şöylece. Şimdi %10'luk Nusayrilerin istedikleri kadar etnik temizlik yapsınlar, istedikleri kadar bir bölgeden bir bölgeye insanlar sürsünler, %80'lik bir kitleye galebe gelmeleri mümkün değil. Az önce bahsettiğiniz gibi, olsa olsa mıntıka temizliği yaparlar. Yani işte Laskiye merkez olmak üzere, ki bizim Hatay ilimizin hemen güneyinde, o bizim Amanos dağlarının devamı niteliğinde, hatta o Nusayri inancına sahip olan bir kısımlar da bizim o Hatay'a kadar olan kesimde de var, onların bir kısmı Türkiye sınırları içerisinde. Onlar kendi yaşadıkları bölgenin kenarında bulunan veyahut da kendilerinin olduğunu iddia edip de işte Sünni Arapların veya Türkmenlerin yaşadığı yerlerden onları biraz saf dışı bırakıp, biraz öteleyip kendi doğal hayat alanlarını genişletme
operasyonu
olabilir. Yoksa Suriye'nin bütününde bu mevcut mülteciler kadar insanları daha dışarıya sürseler, Nusayrilerin Suriye'de çoğunluk olmaları mümkün değil. Yani %10'luk bir nüfus kitlesi nasıl bir ülkenin çoğunluğu olabilir? Yani %40'a bir 60 olur da siz işte bir 3-5 milyonu gönderirsiniz, siz çoğunluğa geçersiniz vesaire, öyle bir şey söz konusu değil. Burada işte bu mıntıka temizliğinden de anlaşıldığı kadarıyla sanırım Rusya'nın da İran'ın da mevcut Esed rejiminin de rejimi baki olmak kaydıyla daha küçük bir Nusayrilerin hakim olduğu Akdeniz kıyısında, hatta Rusya'nın da o üstlerinin içerisinde yer aldığı
bir bölgeyi
yavaş yavaş oluşturuyorlar gibi bir kanaat.
Bir yandan da güvenli bölge oluşturmaya çalışıyorlar Türkiye'nin.
Yani artık ondan sonra Suriye kaç tane Suriye olur? O da zaman gösterecek. Yani bugün söylenenlerin büyük bir kısmı hep böyle muhtemel tahminlerdir. Çünkü 6 ay sonraki gelişmeler ne getireceğini hiç kimse tahmin edemiyor.
Evet.
Her an değişen dengeler söz konusu çünkü.
Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirme gayretinde oluyoruz. Birinci bölümümüzde mülteciler krizini konuşmuştuk ve onun yansımalarını konuşmuştuk, özellikle Suriye bağlamında. Suriye bağlamındaki gelişmelere ve Orta Doğu bağlamındaki gelişmelere devam etmek istiyoruz. Bu hafta Orta Doğu medyasında sıklıkla gündeme gelen bir konuda Batı'nın DAEŞ'e verdiği destek ve himaye tarzında iddialar vardı. O iddialar neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ için güvenli bölge oluşturduğu, yetmediği, bir de üstüne üstelik teröristleri silahlı eğitimden geçirdiği yönünde iddialar gündeme geldi. Önce peşmergeler ifade etti bunu. Biz DAEŞ teröristlerine müdahale edeceğiz ama Amerika bunu engelliyor şeklinde peşmergelilerin açıklamaları oldu. Sonra İran'dan bu yönde bir takım açıklamalar geldi. İran Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Alaaddin Burujerdi'nin bir açıklaması oldu. DAEŞ ABD'nin gayrimeşru çocuğudur şeklinde bir ifadede bulundu. Ardından yine Rusya'dan bir bu yönde açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'in mevzilerinin yerlerini biliyor ama bombalamıyor şeklinde bir ifadede bulundu. Tabii İran ve Rusya'nın pozisyonlarını bu konuda bir şekilde izah edilebilir. Kategorik olarak da karşı olabilirler Amerika'nın Suriye'deki pozisyondan dolayı ama bu iddiaların Peşmergeliler tarafından da gündeme getirilmesi ve somut bir takım iddialar ortaya koyması oldukça tartışıldı. Bugün Haber7.com'dan Taha Dağlı'nın köşesinde bu nokta ciddi manada gündeme getirip mevzu bahis edildi. İsterseniz Taha Dağlı'nın köşesinden bir bölümü okuyalım, ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Şöyle diyor: Sincar bölgesindeki karayolundan vızır vızır DAEŞ turları geçmekteydi ve Peşmergeler o noktaya birkaç yüz metre mesafedeydi. Ancak ellerinin kollarının bağlı olduğunu söylüyorlardı. Çünkü tam DAEŞ tırları durdurmak üzereyken devreye ABD girmiş ve oraya müdahale etmeyin çünkü o bölgeye biz operasyon yapıyoruz demişti. Oysa ortada operasyon falan yoktu. Günler sonra manzara yine aynıydı. DAEŞ'in Irak'taki kalesi Musul ile Suriye'deki karargahı Rakka arasında terörist ve silah taşıyan konvoylar gidip gelmeye devam ediyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'in o bölgede güvenli şekilde hareket etmesinin önünü açıyordu. Daha bitmedi diyor Taha. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ ilişkisine dair başka somut örnekler de var diyor. Kanada merkezli birçok düşünce kuruluşu ki bunların başında Global Research geliyor, DAEŞ'in bir ABD ürünü olduğuna dair pek çok belge ve röportaj ortaya koyduğunu ifade ediyor. Mesela Brandon Turbeville imzalı bir raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'ta DAEŞ için bir güvenli bölge oluşturduğunu iddia ettiği ifade ediliyor. Araştırmaya göre Amerikan istihbaratı DAEŞ faaliyetlerinin Suriye-Irak hattındaki dikkat çekici gelişiminde önemli bir faktördü. Amerika'nın oluşturduğu güvenli bölge sayesinde DAEŞ teröristleri bir gecede Musul'u aldı ve Suriye-Irak sınırında hakimiyet elde etti. Dikkat edin, ABD eğer bu noktalarda DAEŞ'in ilerlemesi adına güvenli bölge oluşturduysa o bölgeler Suriye ve Irak'ın en önemli petrol kaynaklarının olduğu alanlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ için güvenli bölge oluşturduğu iddiası Peşmergelerin Sincar'da olup bitenle ilgili sözlerini de doğrular nitelikte. Çünkü Peşmergeler de ABD'nin "orası bizim bölgemiz, siz müdahale etmeyin" uyarısıyla DAEŞ'e bizzat ABD tarafından güvenli alan açıldığını söz ediyordu. Bunun dışında yine son dönemde uluslararası medyaya yansıyan eski bir DAEŞ teröristinin açıklamaları var diyor Taha. Gulbord Kamilov'un adlı Tacik kökenli eski DAEŞ militanı kendisinin bizzat Amerikan istihbaratının oluşturduğu birim tarafından eğitildiğini söylemiş. Kamilov ayrıca kendisi gibi çok sayıda teröristin yine aynı oluşumun silahlı eğitiminden geçirildiğini dikkat çekmiş. Evet kıymetli hocam, yani hakikaten Orta Doğu'da çok büyük bir oyun oynanıyor. Yani dost, düşman, müttefik kavramları bir anlam ifade etmiyor. Yitirilmiş durumda bu anlamlar manasını. ABD'nin işte sözüm ona DAEŞ ile savaşıyor gözüküyor ama aynı zamanda onu koruyup kolladığına ilişkin çok güçlü işaretler var. Az önce okuduğumuz makalede görüldüğü gibi. Yine Rusya'nın Esed'i önemli hamisi ama aynı zamanda Esed'i bugün az önce ifade ettiğimiz gibi, birinci bölümümüzde ifade ettiğimiz gibi oradaki çıkarlarını koruduğu sürece Esed'den de bir an önce vazgeçebileceğini söylemek mümkün. Yani biz daha önceki programlarımızda da IŞİD'in, DAEŞ'in bir diğer ifadeyle Batı'nın taşeronu olduğunu altını çizmiştik. Tekrardan bu gündeme geliyor. Siz nasıl okuyorsunuz ABD'nin bu yaklaşımı, en azından bu iddiaları?
Sizin söylediklerinizi teyit eder mahiyette birkaç şey ifade etmek istiyorum. NATO Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra kendisine düşman arama yoluna girdi. Eskiden kırmızıydı, şimdi yeşil oldu NATO'nun o düşman konsepti. Ve bir zamanlar El-Kaide vardı. Şimdi bakınız El-Kaide'yi kimse konuşmuyor. Herkes DAEŞ veya IŞİD diyor. Yani dünyada bu kadar büyük silah sanayi varsa bu insanları bir şeylerle korkutmanız gerekiyor ki o bölgede var olabilirsiniz. 1990'lı yıllarda bu yüksek lisans dersinde Landsat, uzaktan algılanma diye bir ders görmüştük biz.
Evet.
Orada 90'lı yılların teknolojisiyle Amerika Birleşik Devletleri uzaydan göndermiş olduğu ultraviyole ışınlarla hangardaki uçakların sayısını ve modelini tespit edebiliyor. Yani sizin bir havaalanındaki hangarın içindeki uçağın markasına varıncaya kadar bir ışın gönderiyor ve tespit edebiliyor bunu. Hı hı. Şimdi Musul'dan Rakka'ya kadar olan arazi dümdüz bir arazi. Biz PKK'lı teröristlerle mücadele ederken Hakkari gibi çok dağlık bir coğrafyada termal kameralarla biz sınırımızı denetliyoruz. Oradaki askerlerimiz. Bu dümdüz arazide Amerika Birleşik Devletleri nasıl oluyor da Musul'dan Rakka'ya kadar o kadar geniş bölgede
kontrol edemiyor.
Gece adam konvoylarla bir yerden bir yere intikal ediyor bunlar.
Gündüz yani, vakti de geçiyorlar.
Bunlar kesinlikle yani bir aracın içerisinde kaç kişinin olduğunu bile görebilecek teknolojiye sahipler. Nedense onlar vurulmuyorlar hiç. Hı hı. Yani siz hiç böyle bir IŞİD konvoyunda 50 kişinin, 100 kişinin Amerikan uçakları tarafından vurulduğunu, bunların görüntülerine rastlamıyorsunuz. Ama Amerikan uçakları Kobani'de IŞİD teröristlerini bombardımana tabi tuttu. Ve orada işte Kürtlere bir destan yazdırdı tırnak içerisinde. Ama nedense onların merkezi olan diyelim ki Rakka şehrine hiçbir operasyon yapılmıyor. Hı-hı. Yani Kobani'yi bombaladığı kadar Rakka'yı bombalamadı Amerika evet. Birleşik Hı-hı. Devletleri. Peki yani uzunca bir süre oldu yani 2 yıla yakın süredir biz bu IŞİD, DAEŞ sözünü duyuyoruz. Bu insanlar gıdalarını nereden alırlar? Yani silahlarını nereden alırlar? Çıkarttıkları petrolü nereye satarlar? Amerika İran gibi koskoca bir devlete ambargo uyguluyor.
Bir köşeye İran'ın sıkıştırıyor ve
denize kıyısı var. Rusya arkasında ki İran bir köklü bir devlet ve ona adeta diz çöktürüyor. Hı. Da bu IŞİD'i nasıl kontrol edemiyor? Hı. Yani tıpkı bu 11 Eylül şey olarak da tarihi dönüm noktası olduğu için söylüyorum. Yani Afganistan dağlarından giden insanların gidip de Dünya Ticaret Merkezi'ni garip bir şekilde havaya uçurup bundan da istihbaratın haberi olmaması gibi işte DAEŞ'in faaliyetlerinin de Amerika'nın haberi olmaması böyle bir garabet misali. Burada sanırım Amerika yani tavşana kaç tazıya tut misali. Orada bir küvezde bir canavar oluşturdu. Sonra onlarla korkutmak istediği kişileri veya ülkeleri, devletleri, örgütleri korkutuyor ve kontrollü olarak da çünkü ben o DAEŞ'in alt kademelerinde çok acımasız insan öldürebilecek nitelikte kişiler olduğu konusunda kuşku yok. Hı-hı. Ama tepe noktaları daima onların elinde de.
Hocam bu yani bu taşeronluk hadisesi yeni bir hadise değil. Yani bunu El-Kaide'yi kullanmasında da gördük. İşte bugün kendi ülkemizde de PKK'yı nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz. Hatta yani bu anlamda mesela PKK'nın taşeron olarak Batı tarafından kullanıldığına ilişkin geçen haftalarda Abdullah Öcalan'ın eski avukatlarından Ahmet Zeki Okçuoğlu'nun bir açıklaması vardı. PKK NATO tarafından kurulmuş Kürt gladyosudur ifadesini kullandı. Enteresan şeyler var. Onu bir küçük bir bölümünü okuyayım. Ne demiş bakın Okçuoğlu. Aynı zamanda kendisi de Kürt milliyetçisi bir isim. PKK'nın bir amacı yok. Onu kuranların amacı var. Taşeronun amacı olmaz. Patronu önüne ne koyarsa o. Onu yapmakla mükelleftir. Yap der yapar, yık der yıkar. Bu yüzden de PKK zaman zaman farklı hatta zıt şeyler savunuyor diyor. Bunu Kürt milliyetçisi bir isim. Yani diyeceğimiz son derece normal karşılamak gerekiyor. Geçmişte Batı'nın bu tür örgütleri kullanması hadisesinde DAEŞ'i de son derece kullanışlı bir örgüt olarak görüyor Batı.
Yine sözünüzü unutmayın. Suriyeli muhalifleri destek mahiyetinde Eyüp Donat bir hadisesi vardı. O da bir ucube oldu. Hı hı. Yani Amerika gibi dünyaya nizamat veren bir ülke bu Eyüp Donat'ta bir fiyaskoyla sonuçlandı. Hı hı. Yani bu orada bir irade eksikliğinin göstergesi. Hı hı. Yani Suriyeli muhaliflere Amerika gerçekten destek vermek istese herhalde bu şekilde bir fiyaskoyla sonuçlanmazdı diye düşünüyorum.
Evet. Hocam kalan vakitlerimizde diğer bir mesele var. Mescid-i Aksa var, Kudüs meselesi var. İsrail'in saldırganlığı sürüyor. İşte kıymetli dinleyenler İslam dünyasının işler acısı durumundan istifade etmek isteyen bir İsrail var. Mescid-i Aksa'ya yönelik tahriklerine ve işgal planına hız vermiş bir İsrail görüyoruz. Had safhaya varan tahriklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen İsrail bu haftada pazar günden itibaren İslam dünyasının da acizliğini kullanarak Mescid-i Aksa'ya yönelik tahriklerini devam ettirdi. temelleri ta 1969'da Mescid-i Aksa'ya Yahudi bir radikal tarafından çıkarılan yangın sonrası atılan İslam Birliği Teşkilatı kuruluşun amacını unutmuş vaziyette duruyor. İsrail'e karşı İsrail'in bu provokatif saldırılarına maalesef göz yummuş gözüküyor. En azından etkisiz gözüküyor. Kıymetli dinleyenler, Kudüs'te Yahudi yerleşimciler asker veya polis eşliğinde sıklıkla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cami cemaatini ve eğitim gören öğrencileri sürekli taciz ediyor. Defalarca geçen hafta işte Mescid-i Aksa'yı kapattılar. Müslümanların oraya girmesini engellediler. Hatta camiyi postallarıyla girerek cemaati de rahatsız ettiler. Ve cemaatin boşaldığı vakitlerde de Yahudi yerleşimciler yine Mescid-i Aksa'ya girmeleri söz konusu oldu. Yani tabii Filistinli siyasetçi ve uzmanlar Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ihlallerin asıl hedefinin Mescid-i Aksa Kulesi'nin mevcut hukuki statüsünü değiştirmek ve burayı Yahudilerle Müslümanlar arasında bölmek olduğunu ifade ediliyor. Yani bu aslında yeni bir hadise değil. İlk etapta belki zaman anlamında Mescid-i Aksa'nın bölünmesi talebi var. Peşi sırada fiziki anlamda da Mescid-i Aksa'nın bölünme planını böyle tedricen alıştıra devreye sokmak istiyor. Siz yakın zamanda Kudüs ziyaretinde bulundunuz. Mescid-i Aksa'yı aynel yakında görmüş oldunuz. Ne diyorsunuz bu acı tablo, bu İslam dünyasının bu acizliği karşısındaki pozisyonumuza?
Kudüs'ü gidip öyle çıplak gözle görürseniz hemen şu kanaate kapılırsınız. Kudüs'ün batı bölümünde İsrail gerçekten o işgal sonrası oldukça geniş bir sahada yerleşimciler, yani şehir olarak da modern bir şehir yerleşimi yapmış. Ama Doğu Kudüs'ü ise ihmal etmiş. Hı-hı. Alabildiğine her şey geri bıraktırılmış. Hı-hı. Fakat bu şehir mimarisinin yanında dini mabetlere baktığımızda Burak Kapısı'nın hemen yanında bir gece baskınıyla bir mahalleyi yok ediyor. O mahallenin yerinde bugün Ağlama Duvarı dediğimiz yer. Yani çok sönük bir yer. Mescid-i Aksa'ya bakıyorsunuz 144 bin metrekarelik bir alan. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan o büyükçe surların içerisinde ve korunaklı bir yerde. Bu Ağlama Duvarı'yla şey arasında da yine Hristiyanların Kıyamet Kilisesi var. O da ihtişamlı bir yapı. Şimdi Yahudilerin yani bir şeyi vardır, aşama aşama girerler. 1990'lı yılların sonunda bir sabıkası var. Batı Şeria'dan El Harir şehrinde namaz kılan Müslümanlar üzerine
sabah namazında
ateş edildi. Hı. Onlarca insan şehit edildi, yaralandı ve bu kaostan faydalanarak o bölgeyi ve cami ibadete kapattı. Hı. Aylar sonra cami ibadete açıldığında bir de bakıldı ki yarısı
gasp edilmiş.
Gasp edilmiş. Hı. Ya diyor ki burada Hazreti İbrahim'in kabri var. Hazreti İbrahim'in eşinin, Yakup Aleyhisselam'ın büyük, yani bütün peygamberlerin atasının kabirleri varsa diyor, İslamiyet kadar bizim de hakkımız dediler. Hı. Bir yarısı şu anda orayı görenler caminin tam ortasından bölündüğünü görür. Ve oraya girmek için de turnikelerden geçiyorsunuz. Şimdi şu anda önce zaman olarak başladılar. Böyle aşırı, yani kökten dinci Yahudiler. Aslında kökten dincilik İslam'da değil, Hristiyan Yahudilikte olan bir terimdir. Bu özellikle o kipaları, uzun sakalları vesaire ucube görüntüleri olan o kişiler vardır. Onların çoğu da o Batı Şeria bölgesinde yerleşimcilerdir. Yani tam militan tipliler. Bu insanların işte bilmem neyin yılbaşı, bilmem neyin kutsal günü, yani her dinde, inançta kutsal gün bitmez. Yani Müslümanların da Ramazan'ı vardır, kurbanı vardır, kandil gecesi vardır, değil mi? Yani her inanç sisteminde böyle kutsal günler silsilesi bitmez. Şimdi Yahudiler de bu kendilerince kutsal olan zamanları bahane ederek diyor ki işte şu gün, şu saatler arası Müslümanlardan Mescid-i Aksa'yı arındıracağız. Oraya İşte Yahudiler ziyarete gelecek. Bizim için de kutsaldır. Önce bunu yol etmeye başlıyor. Hı. Ve bugün direnen
ortaya çıkacak tepkilere göre de ona göre adımını atacak.
Yani direnen insanlara çok acımasızca göz yaşartıcı bombayla karşılık verdiler. Halılarıyla Mescid-i Aksa'nın içerisine girdiler. Hatta minberine kadar gittiler. Camlarını kırdılar. Ve ne hazindir ki Türkiye dışında Yani Sayın Cumhurbaşkanı dışında
kayda değer bir tepki yok.
Arap liderinden kayda değer bir tepki yok ve daha da vahimi İslam Konferansı veya şimdiki adı İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hiç ses yok. Ve bu bana şunu hatırlattı. Geçtiğimiz ay Balkan gezisine gittiğimizde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kuyumcu şunu söylemişti. Biz Osmanlı'nın buradan çekilmesinden sonra 1911'den sonra şöyle bir tarihi sürece baktım. Türkiye'nin kendi içine kapanıp zayıfladığı dönemlerde bize baskı arttı. Türkiye'nin güçlenip serpildiği dönemlerde biz kendimize daha fazla güvenimiz geldi. Şimdi ben o sözleri hatırladığımda Türkiye PKK terörüyle 20 Temmuz'dan bu yana boğuşmaya başlayınca İsrail bunu hemen fırsata tevdi etmeye başladı. Çünkü şimdi Türkiye daha da gür bir sesle çıksa iç kamuoyundan da yavaş yavaş diyecekler sen sanki kendi içindeki PKK terörünü bitirdin de şehit cenazelerini durdurdun da işte sıra Mescid-i Aksa'ya mı geldi tepkisini vermeye hazır da maalesef Türkiye'nin içerisinde bir kitle var. İşte bu nedenle İsrail bu tür fırsatları hiç boş bırakmaz. Evet. Ve hemen orada bir girişimde bulundu. Ve bugün bakıyorsunuz ses çıkaranlar Tunus'taki Nahda hareketi, işte Filistin, Hamas, Gazze'deki gariban o Müslümanların sesleri var. Onun da sadece çok az duyuluyor. İşte burada Türkiye'den Cumhurbaşkanı'nın Katar emirini özellikle aramasının orada dikkati çekmek lazım. Çünkü Katar'ın elinde güçlü bir medya enstrümanı var. Eğer El Cezire başta olmak üzere Körfez medyası birazcık bu işin üzerine gitse çok daha fazla bir ses getirir. Bu nedenle biz medyayla, sivil toplum hareketleriyle bunu Filistinlere bırakmamalıyız. Sadece daha iyi anlaşılması için söylüyorum. O gösterilen o kapılardan Mescid-i Aksa'ya giriş kapısının etrafında esnaflar vardır. Böyle küçük 20-30 metrekarelik dükkanları var. İsrail onlara milyon dolarlar teklif ediyor satmaları karşılığında. Ama adamlar diyor ki biz ümmeti Muhammed'in buradaki uç karakoluyuz. Buranın bekçisiyiz. Ve Boğaz Tokluğu'na da orada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi bir taraftan ümmeti Muhammed'in biz burada hani cephenin önünde savaşan neferleriz diyen bir Filistinler var. Evet. Biz de bunlara sessiz kalırsak büyük bir vebal içerisindeyiz. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin sadece kendisinin tepki göstermesi gerekmiyor. Bazıları da yani amiyane tabiri biraz dürtülmeyi bekliyor. Yani hadi deyince harekete geçecek. Gerek Arap coğrafyasında gerek İslam dünyasında böyle devlet düzeyinde bazı sivil toplum düzeyindeki kişilere de birazcık böyle gayrete getirmek lazım. İşte Türkiye'nin
evet, bu duyarlılığı da oluşturmak lazım. Evet. Kendi kamuoyumuzda da oluşturmak lazım. Tabii Filistin'in, Kudüs'ün özellikle Yahudileştirilmesi gibi bir vaka söz konusu. Her bir fırsatı kullanarak İsrail orada bir Yahudileşme operasyonu yürütüyor. Buna karşı bir duyarlılık geliştirilmesi
yani şundan gerekir. Emin olabiliriz. Yani o Mescid-i Aksa'nın oldukça geniş bir arazisi var. Ve İsrail'de bunu bir şekilde kendine bir pay çıkarmak istiyor. Yani bu önce işte bu girişler bununla ilgili ve İslam dünyası şu mesajı vermeli. Yani ateşle oynarsın. Yani bizim için Mescid-i Nebevi neyse, Harem-i Şerif neyse, Kabe, Beytullah neyse Mescid-i Aksa'da
olur. Ama ne yazık ki hocam yani İslam dünyasının hali pürmelali ortada. Bu heybetimizi ne yazık ki kaybetmiş durumdayız. Etkinliğimizi kaybetmiş durumdayız. Her ne kadar işte çoğunluk gibi gözüksek de nüfusumuzu kaybetmiş durumdayız. İşler acısı durum o. Yani. Çünkü o kadar çok bela var ki başımızda. Başımıza o kadar çok bela sarılmış ki kendimizle, kendi kendimizle uğraşmaktan böyle değerlerimize sahip çıkma noktasında zayıf duruma düşmüş pozisyondayız. Kıymetli hocam yani vakit çok hızlı ilerledi. Tabii Sabra ve Şatilla katliamı yaşanmıştı. Dün itibariyle 33. Yıl dönümüydü. Ariel Sharon'un kasap olarak nitelendirilmesine neden olan bir katliam yaşanmıştı. Orada ölenleri rahmetle anıyoruz. Ariel Sharon gibi kasaplara da ne derler, ateşi bol olsun mu diyelim artık. Bunu da ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenler, tabii Mısır'a önemli, uzun zamandır değinemiyoruz. Mısır'da da bir hayli sıkıntılı günler yaşanıyor. Bir taraftan hapishanede öldüğü iddia edilen İhvan mensup kişilerin vefat haberleri medyaya yansıyor. Öbür taraftan yine Sina'da bir hayli çatışmalar oluyor. Yani Orta Doğu medyasına bakıldığı zaman Mısır'ın gidişatı pek içler acısı olmadığı bir iç çatışmaya doğru sürüklendiği ifade ediliyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda Mısır'ı da gündemimize alacağız. Mısır'da ne olup bittiğini daha yakın planda inceleme gayretinde olacağız. Bu haftalık da bu kadar, kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinlediniz. Sayın hocam, son bugün bir sözünüz varsa.
Rahmetli Adnan Menderes'in bugün idam edildiği yıldönümüdür. Seneyi de mekanını cennet etsin. Hı. Yani kısaca bir cümle söylemek istiyorum. Sultan Abdülhamit Han'a, rahmetli Adnan Menderes'e, Turgut Özal'a yapılanları halkımızın birazcık yakın tarih okumaları yapması, yani hırsız, yolsuz, diktatör deyimlerini bugüne aktarıp
uyarlasın,
bir karşılaştırma yapsın.
Çok büyük benzerlikler
diye,
söz konusu.
Yani aşağı yukarı aynı kalemden çıkmış, aynı şablondan çıkmış ifadelerdir bunlar. Ne zaman ki bu toprağın insanının lehine bir adım, iki adım atan insanlar varsa hep başına gelen akıbet bu olmuştur. Bakın, Demirel için bunu söylememişlerdir. Ama bu saydığım şahsiyetlerin başına gelen ortak özellik budur. Bunun için de Adnan Menderes'i de bugün
rahmetle
anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bu memleket için her kim
taş üstüne taş koymuş
ve insanlara nefes aldırmak için bir şeyler yapmışsa Allah ondan razı olsun diyoruz. Menderes'e bunu söylememizin sebebi de sadece ezanı asli haline getirmiş olması bile onun için bir şeref olarak yeter diye düşünüyorum ben aşağısı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Halil Hocam. Kıymetli dinleyenler, tekrardan görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.
Hayırlı akşamlar.